saçların öfürü al yanakta duruyor düşlerin gülleri. Kaşların ötürü al yanakta duruyor dişlerin geri. Bravo.
Ah. Evet, TR 24 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün farklı bir giriş yapalım istedik. Doktor Yüksel Nizamoğlu ile tarih sohbetlerindeyiz. Hocam öncelikle hemen hoş geldiniz ve niye bunu izlettik, dinlettik seyircilerimize? Oradan başlayalım isterseniz hemen.
Evet, hoş bulduk. Tabii değişik bir şey oldu. Hani şu anda Yunanlarla böyle bir Türk-Yunan gerginliği yaşandığı bir ortamda bir enstantaneyle karşılaştık. İzleyicilerimiz baştan onu izlediler. Bu hanımefendi tabii rahmetli olmuş. Bu Yunanistan'ın Kavala şehrinde çekilen bir görüntü. Bu hanımefendi Türkiye'den mübadele ile Yunanistan'a gitmiş bir Karaman Türk'ü. Tabii Hristiyanlar ama köken itibarıyla Türkçe konuşuyorlar ve ırkları noktasında da onu da açıklayayım, iki farklı görüş var. Birincisi Rum oldukları sonradan Türkçeyi öğrendikleri şeklinde, ama ikincisi daha akla yatkın, daha mantıklı bir açıklama gibi gözüküyor. O da normalde işte daha önce Anadolu'ya yerleşmiş, gelmiş olan, Bizans tarafından yerleştirilmiş olan işte Kıpçak, Peçenek gibi Karadeniz'in kuzeyinden gelip Balkanlardan Bizans tarafından Anadolu'ya yerleşilen Türk gruplarının olduğu ifade ediliyor. Onlar da daha sonra Hristiyanlaşmışlar. Karaman Türkleri veya Karaman Rumlar dediğimiz bu grubun özelliği şu: bunlar Türkçe konuşuyorlar, Rumca bilmiyorlar, Hristiyanlar. Ama ibadet dilleri de Rumca. Sadece kiliselerde, ayinlerde Rumca kullanılıyor. Mesela vaazlar yine Türkçe veriliyormuş. Yani böyle enteresan bir şeyleri var. Bu grup işte 100-120 bin gibi bir sayı, farklı rakamlar var, ifade ediliyor. Bunlar 1923 Lozan Antlaşması'ndaki karar mucibince 1924'te mübadeleyle Yunanistan'a gönderildiler. Ama ırk olarak, dil olarak, hani baskın görüşü söylüyorum, dil zaten Türkçe, ırk olarak muhtemelen Türkler, ama mübadele tamamen dini esasa dayandığı için Yunanistan'a gittiler ve Yunanistan'da da tabii hoşla karşılanmadılar. Kendileri de zaten Yunanca bilmiyorlar, böyle bir sıkıntıları var. Yunan toplumunun da baştan tabii çok sert tepkileri oluyor, çünkü sadece Türkçe konuşabiliyorlar. Şu anda bile muhtemelen yine Yunanistan'da değişik yerlerde dillerini devam ettiren insanlar olarak bu grupları görmek mümkün.
Yunanistan'da da bir anlamda azınlıkta kalmış oldular. Yani aynı dinde olmalarına rağmen farklı dilde oldukları için azınlıkta kalmış oldular. Türkiye'de de ama bir Türk Ortodoks Kilisesi var halen, yanlış bilmiyorsam.
O da şeye dayanıyor. Şöyle, Karaman Rumları dediğimiz bu Hristiyan grup işte Kurtuluş Savaşı yıllarında tabii gene muhtemelen Ankara'nın isteğiyle orada bir örgütlenme yapılıyor. Hani Patrikhane biraz daha doğrusu Yunan taraftarı olunca, Yunanistan taraftarı olunca işgal döneminde orada kendi içinden bir lider çıkartıyor. Papa Eftim diye birisi. Yani bu Erenoğlu ailesinin ne diyelim, dedeleri. Yani o şekilde daha sonra Selçuk Erenoğlu gelecek iş başına. Turgut ve Selçuk Erenoğullar işte Sevgi Erenoğlu'na kadar gider. Bir zincirden bahsediyoruz. Ve bu kişinin örgütlediği bir Türk Ortodoks Patrikhanesi var. Hatta orada Papa Eftim'in bir ifadesi var. Biz diyor, Türk dostu değiliz, Türk oğlu Türk'üz diyor. Yani bu şekilde yanlış, bir ifadeleri var ama...
Yanlış bilmiyorsam Atatürk'ün onunla ilgili öyle bir ifadesi olduğunu okumuştum. Yani Papa Efrin için hani işte bizden ben, daha Türk gibi bir ifadesi
evet, aynen,
olduğunu
kendisinin de muhtemelen propaganda mahiyetinde kullandığı böyle bir ifade var ama tabii bir cemaat bulamıyor. Şey de çok enteresan. Normalde 30'lara kadar Türk Ortodoks Patrikhanesi diye biraz böyle daha hani kendi sesini duyuracak şekilde çalışmaları var. Bazı mülklere falan Patrikhane'ye ait mülklerin bir kısmı falan onlara geçiyor. Fakat 30'larda Türk-Yunan ilişkileri düzelince, olumlu bir şekilde gitmeye başlayınca saf dışı ediliyor. Ve hani herhalde 2000'lere kadar şu Ergenekon operasyonlarında herhalde bir kez daha ortaya çıkmıştı. O zamanlara kadar da kimse doğru
Evet.
düz seslerini duymamıştır.
Evet. Yani aslında bize güzel bir zaman dilimi vermiş oldunuz. Zaten bugün Türk-Yunan ilişkilerini konuşacağız. Şu anda da Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik tabii bu biraz bizi bu konuyu konuşmaya itti. İsterseniz o günlerden başlayalım. Yani Osmanlı'dan ayrılış, 1830'da Yunanistan'ın bağımsızlığını ilan edişi. Daha sonra Türk-Yunan ilişkilerindeki hani psikolojiyi biraz anlıyoruz. Yani işte bir zaman tebaası olan bir millet Osmanlı için. Daha sonra bir bağımsızlık oluyor. Daha sonra eşit şartlarda muamele görmesi gerekiyor sonuçta devletler arası ilişki. Ama hani orada nasıl bir kriz yaşandı? Osmanlı dönemini öncelikle konuşalım. Osmanlı döneminde yani
Evet.
1830'dan savaşa ve yıkılmaya kadar Türk-Yunan ilişkileri nasıldı, nasıl gelişti, neler yaşandı? Bunları sizden alalım.
Şimdi tabii hani Türk toplulukları Anadolu'ya geldiklerinde Anadolu'da Bizans devleti vardı. Hani 1071'i hatta 1048'e kadar götürebiliriz. Basinler Savaşı ile Anadolu'ya girme süreci başlıyor, Orta Asya kökenli. Ve 1071'den sonra daha da kesif hale geliyor. Bir de tabii önemli faktörlerden birisi Moğol istilası. Moğol istilasından sonra da yani 13. yüzyılda Moğol yayılışından sonra da yani Anadolu'ya gelen Türkler var. Türkler Anadolu'ya geldiklerinde burada farklı gruplarla karşılaştılar. İşte bunlardan bir grup da Rumlar. Hani direkt onlar üzerinden gidebiliriz. Ve Rumlar varlıklarını Rum Patrikhanesi üzerinden sürdürdüler. Ama Rum Patrikhanesi aynı zamanda Ortodoks. Hani sadece milli, o zaman tabii öyle bir anlayış da yok. Milli bir anlayıştan da öte bir Ortodoks Patrikhanesi olarak, yetkili bir patrikhane olarak devlete, Osmanlı Devleti'ne bağlı bir şekilde Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa edildi ve o şekilde varlığını sürdürdü. Şimdi patrikhanenin Rum kökenli olması, yani bu şekilde bir esasa dayanması hem nüfuzunu artırmasına yol açıyor hem de diğer grupların üzerinde de etkili olmasını sağlıyor. Yani Sırplar da Ortodoks, Bulgarlar da Ortodoks, efendim Arnavutların bir bölümünde Ortodoks. Dolayısıyla bu şekilde geniş bir hareket alanı sağlıyor. Ve Osmanlı Devleti biliyorsun millet sisteminden dolayı onların yargı işlerini kendilerine bırakıyor, eğitim işlerini kendisine bırakıyor ve bu şekilde varlıklarını sürdürüyorlar. Ve işte tabii milliyetçilik hareketlerinin etkisiyle ve burada ihmal edilmemesi gereken bir realite var. Avrupa devletlerin desteğiyle bir Yunan krallığı oluşturuldu. Hatta başına Otto isminde bir Alman prens getirildi. Ve 1830 yılında, 1829 Edirne Antlaşması'ndan sonra 30 yılında bir Yunan devleti ortaya çıktı. Fakat tabii bir genişleme, ne diyelim, güçlü bir devlet olma ihtimali gözükmüyor o dönemde. Mesela Rumların, o dönem Osmanlı Rumlarının yeni kurulan, hani kendi etnik kökenlerine dayansa da devletine sıcak bakmadığı anlaşılıyor. Yani çünkü Osmanlı bayrağı altında efendim ticaret yapmak, ekonomik imkanlardan yararlanmak varken yani Yunanistan devletinin bir karşılığı yok onlar açısından. Ama daha sonraki süreçte Yunanistan hep Osmanlı aleyhine genişledi. Yani topraklarını genişletme sürecine baktığımızda sürekli bu şekilde bir tablo ortaya çıktı. Ve şöyle Osmanlı devleti yani alakasız pozisyonlarda Yunanistan'a toprak kaybetti. Mesela 1877-78 savaşından sonra Teselya'yı kaybetti ki Yunan devleti biraz daha teferruatlı bilgi vereyim. Moro'dan hani kurulmuştu. Teselya elden çıktı. 1881'de işte yeni efendim o Ülgün ondan sonra Narda bölgesinin kaybı var ki belki ayrı bir şey de ele almak lazım. Arnavutların da meskun olduğu, yoğun yaşadığı bir bölge. Oranın kaybı aynı zamanda Abdülhamit dönemidir. Yunanistan'a bırakılmıştır. Arnavut milliyetçiliğini de körüklemiştir. Daha sonra Girit meselesiyle bu sefer Osmanlı-Yunan mücadelesini görüyoruz ve Girit meselesi aynı zamanda uluslararası platformlara taşınıyor. Yani hem 1878 Antlaşması'nda var, Berlin Antlaşması'nda var, sonraki dönemlerde de belli aşamalardan geçiyor ve 1908'de Girit'te Yunanistan'a katılıyor. Girit, hani Yunanistan için tabii çok büyük bir avantaj, Akdeniz'de böyle büyük bir ada Yunan toprağı haline geliyor. Kırılma noktası diyebileceğimiz hadise ise Balkan Harbi. Gene ayrıntılı daha sonra konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Balkan Harbi'nde Osmanlı'nın harekat planlarında, uygulanan harekat planlarında, hazırlanan değil de uygulanan harekat planlarında Yunan kuvvetlerin çok dikkate almadığı anlaşılıyor. Halbuki 80 tümen civarında bir Yunan kuvveti var. Ve tabii çok büyük bir bozgun yaşanıyor. Osmanlı Yunanlara karşı işte efendim Yanya'dan başlayan Drama bölgesini, efendim Selanik'i, daha sonra işte Bulgarlardan Yunanlılara geçecek, Batı Trakya'yı kaybediyor. Müthiş bir şok. Ve bu arada kaybedilen yerlerden birisi de daha sonra yine burada konuşacağız çünkü onu da burada anlatmamız gerekiyor, Ege Adaları. Ve bakın Ege Adaları'nın kaybı bu süreçte çok önemli bir hadise. Çünkü bugünkü yaşanılan efendim kıta sahanlığı, karasuları, işte Mavi Vatan'la, işte Yunanistan'la karşı karşıya gelme meselelerinin şu anda, şu an itibariyle hani Kıbrıs tabii ki her zaman gündemde, önemli bir boyutu buradan kaynaklanıyor. Şimdi Osmanlı şöyle düşünün. Dört küçük Balkan devletini yeniliyor. Bunların en küçüklerinden birisi de Yunanistan ve korkunç bir mağlubiyet yaşıyor. Ve tam bir trajedidir. Selanik bir kurşun atmadan teslim olmuştur. Ege Denizi'nde Yunanlıların Averof diye bir zırhlısı var. O da enteresan bir hikayedir. Asıl bunu İtalya'da, İtalya hükümeti bir İtalyan şirketine 3 gemi siparişi veriyor. Savaş gemisi siparişi veriyor. İkisini daha sonra satın alıyor, bir tanesini iptal ediyor. Yani üçüncüyü artık o şirket başka bir devlete satacak. Osmanlı devleti de talip oluyor. Ancak Osmanlı parayı bir türlü denkleştiremiyor. İç çekişmeler var. Hala Osmanlı mesela şeyi tartışıyor. Demir yollarına mı ağırlık verelim, deniz yollarına falan. Bu tartışmalar sırasında Osmanlı Yunan Osmanlı vatandaşı olan bir Rum'un kurmuş olduğu bir vakıf, Averof Vakfı, bir hibe olarak bu gemiyi satın alıyor. Ve aslında şu jesti de yapmış Averof Vakfı. Diyor ki, hani gemiyi satın alıyor ama sadece eğitim amaçlı kullanılması için diyor. Bu şekilde hediye ediyor Yunan hükümetine ama daha sonra savaşta kullanılıyor. Ve şöyledir, Averof zırhlısı Osmanlı donanmasını Ege'ye çıkarmamıştır. Yani karşısında duramıyor Osmanlı donanması ki Hamidiye zırhlısı, Rauf Bey'in komutasındaki Hamidiye'nin birkaç başarısı var. Ama onun dışında Averof gerçekten Osmanlı donanmasına kök söktürdü. Ve sonuç itibariyle Ege Adaları bu şekilde elden çıkmış oldu. En başta hani böyle bir süreçte başlamış olalım.
Evet, yani Yunanistan'la Osmanlı döneminde başlayan ve aslında giderek büyüyen bir mağlubiyet var o cephede diyebilir miyiz? Yani bir anlamda bu şekilde diyebiliriz. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı yıllarına geldik. Önümüzde mübadele olacak ama öncelikle savaştaki pozisyon, zaten sonrasında Kurtuluş Savaşı bir anlamda Yunanistan'a karşı verilmiş bir savaş gibi bir noktaya geliyor en sonunda. Yani o yılların travmasını, o yılların sonra mübadeleyle birlikte başlayan hikayeleri isterseniz biraz konuşalım. Geçenlerde yine gündem oldu işte İzmir yangını meselesi, İzmir'den Yunanlıların ayrıldığı dönemlerde yaşananlar vesaire. İsterseniz bu çatışmadan, yani daha odak olarak yani Cumhuriyet'in kuruluşundaki çatışmalardan ve sonrasından isterseniz bahsedelim.
Evet, Balkan Harbi'ndeki mağlubiyetten sonra tabii Osmanlı hani Trakya'nın yarısını, kent topraklarını sadece Doğu Trakya'ya mahkum oldu. Diğer bölgeleri kaybetti. Ege Adaları ile alakalı şöyle bir şey ortaya çıktı. Yunanlar işgal etmiş Ege Adaları'nı. 12 ada İtalyanların elinde. Tabii bunların statüsüne karar verilmesi gerekiyor. Ki yapılan antlaşmalarda, ikili antlaşmalarda diğer sınırlar çizildi. Ege Adaları'nın konumuna karar verilemedi. Ve karar verilemeyince Osmanlı Devleti bunu büyük devletlerin hakemliğine bıraktı. Yani o zamanki ifadeyle düvelli muazzama bir araya gelecek ve Ege Adaları'nın statüsünü belirleyecekti. Fakat daha sonra bu konuda verilen karar Ege Adaları'nın Yunanistan'a bırakılması oldu. Çünkü savaşta Yunanistan işgal etmiş. Gerçekten nüfus olarak bakıldığında Rum nüfus çoğunlukta Osmanlı döneminde de öyleydi. Fakat Osmanlı Devleti bunu tanımadı. Ve burada enteresan bir isim karşımıza çıkıyor. Bu dönemi Yunan başbakanı Venizelos. Venizelos Girit kökenli bir siyasetçidir. Ve bir anda hani zorluklarla boğuşan Yunanistan ne diyelim bir fetih siyasetine dahil olmuş oldu. Balkan topraklarını kazandı, Ege adalarını kazandı, daha önce işte efendim Girit'i topraklarına kattı ve Venizelos bu siyaseti devam ettirdi. Neye rağmen? Krala rağmen ki o dönemdeki Yunan kralı Almanlarla akraba, hani daha önce bahsettim Alman soyundan gelen bir prensin kurmuş olduğu hanedandan bahsediyoruz. Ama Venizelos'un Yunanistan'ı, onun başbakanlık Yunanistan, İtilaf Devletleri'nin safında savaşa girdi. Yani Almanya'nın safında değil de İngiltere, Fransa'nın yanında savaşa girdi. Ve sonuçta Birinci Dünya Savaşı Osmanlı'nın mağlubiyetiyle sonuçlandı. Osmanlı'da Yunanlara karşı müthiş bir antipati var. Yani hani mesela İttihat Terakki rejimi açısından bakacak olursak Selanik'in kaybı. Yani Selanik'e İttihatçılar efendim Hürriyet'in merkezi olarak diyorlar, bakıyorlardı. Kabe-i Hürriyet diyorlardı. Ama Selanik bir kurşun atmadan Yunanlara geçti. Ve Mondros mütarekelerinde mesela ısrarla mütarekesi görüşmelerinde Rauf Bey'in Yunanlara karşı hatıralarında okumuştum Rauf Orbay'ın Yunanların işte işgale katılmaması, İstanbul'a donanma göndermemeleri yani ısrarla bunun üzerine duruluyor. Hatta İngiliz komutan Calthorpe yani anlaşmayı İtilaf Devletleri adına yapan komutan bir de asker sözü veriyor. Merak etmeyin diyor. Yunanlar olmayacak diyor. Fakat Mondros'tan sonra İstanbul'a 13 Kasım 1918'de İtilaf Devletleri donanması geldiğinde Yunan gemileri de vardı. Çünkü hani asker sözünün hani yazılı bir şey olmadığı için bir karşılığı yok. Sonrasında tabii Yunanların burada en büyük hataları şimdi böyle bir genişleme siyasetine girince cazip alanlara ihtiyaç duyuyor. Yunanistan biliyorsunuz dağlık bir bölge. Tarım alanları yeterli değil. Ve tabii cazip bir alan olarak Rum nüfusunda yoğun olduğu Batı Anadolu var. Ve işte burada Venizelos Batı Anadolu'ya gözüküyor. Çünkü Yunanların Megali İdaa diye daha 1840'lara dayanan bir politikası var. Megali İdaa yani büyük ideal, büyük kutsal ülkü diyelim yani öyle bir idealleri var. Ve bu da eski Bizans İmparatorluğu'nu canlandırmaya dayanıyor. İşte Venizelos burada tarihi bir hata yapıyor ve Anadolu'ya talip oluyor. Özellikle Batı Anadolu'ya talip oluyor. İşte bu noktada İngilizler niye böyle bir tercihte bulundular, Yunanlılara izin verdiler? Çünkü İngilizler de orayı isteyen Ege bölgesine asıl talip olan, Batı Anadolu'ya talip olan devlet İtalya. İtalya'da yayılmacı bir devlet. Trafalgar'da gözüküyor. Efendim daha önce Habeşistan'a bir saldırıları var. Dolayısıyla bu siyasetin bir sonucu olarak İngiltere, İtalya gibi bir devleti istemiyor burada. Ve bunun yerine Yunanlılar gibi daha piyon olarak kullanabilecekleri bir devleti seçiyorlar. Ve Başbakan Venizelos'un işte efendim kuvvetleri böyle bir şeye adım atarak 1915 1919 yılı 15 Mayıs'ında İzmir'i işgal ediyor ve bu şekilde bir süreç başlıyor. Şimdi zaten Osmanlı Yunanistan arasında ciddi problemler vardı. Balkan Harbi'nden sonra efendim Yunanların girdikleri şehirlerdeki bir takım hadiseler, katliamlar var. Buna misilleme olarak İttihat Terakki'nin 1914'te yoğunlaşan Rumları Yunanistan'a gönderme, tehcir etme diyelim politikaları var. Ve bunun üzerine bir de işgal geldi. Tabii Kurtuluş Savaşı Yunanlıların tabii çok büyük bir hatasıdır. Yani kendilerini ne diyelim bir harakiridir. Çünkü her ne kadar İzmir ve çevresinde Yunan nüfus, Rum nüfus olsa da iç bölgelere gidildikçe hakimiyet kuramayacakları kesindir. Yani bu şeyin askerliğin bir şeyidir, sonucudur yani normal bir şey bu tablo. Ama buna rağmen bir maceraya giriştiler, Anadolu'nun işgaline kalkıştılar ve tabii ki sonuç itibariyle başarılı olamadan geri çekilmek durumunda kaldılar. İşte burada fatura kime çıktı? Tabii ki Yunan askerlerinin yanında, bizzat işgale katılan ordunun yanında, özellikle Batı Anadolu bölgesinde, İzmir ve çevresinde Yunanlara destek veren gruplar var. Haliyle Rum halk da onlarla beraber kaçmak zorunda kaldı. Ve Lozan görüşmelerinde işte konular masaya yatırılırken tabii Türk tarafının tezi İttihat Terakki Balkan Harbi'nden sonra zaten milliyetçi bir eğilim içerisine girmişti. Efendim bir Türk ulusu oluşturma projesini başlatmıştı. Ve bunun bir yansıması olarak da Rumları göndermeyi düşünüyordu. Tabii Yunan tarafı da şöyle arzu ediyor. Sonuçta Yunanistan'da da Selanik, Kavala, Drama, efendim o bölgede işte Seres ve Batı Trakya bölgesinde sonuçta Müslüman nüfus var. İşte Tomaklar var, efendim Türkler var, gene Arnavut Müslümanları var. Onlar da bunları göndermek istiyor. İşte burada Lozan görüşmelerinde İsveçli Nansen isminde bir Milletler Cemiyet temsilcisi sahneye çıkıyor ve o teklif ediyor bunu. Diyor ki madem diyorsunuz artık hani milli devletler oluyorsunuz, o zaman diyor böyle bir mübadele kaçınılmazdır. Rıza Nur diyor ki bu diyor efendim hani bir kudret helvası gibi bir şeydi bizim için diyor. Yani altın tepside bir fırsat olarak takdim edildi ve hem Türk tarafı hem Yunan tarafı buna evet dedi. Sonuç itibarıyla Türkiye sınırlarında yaşayan Rumlar ve Yunanistan'da bulunan Müslümanlar, tabi burada Rumlar ifadesini değiştireyim, Hristiyanlar, Türkiye'deki Hristiyanlar ve efendim tabi Ermenileri dahil etmiyoruz ama Rum kökenli veya işte Rumca konuşanlar ama Hristiyan temelli. Buna karşılık da Yunanistan'daki Müslümanlar mübadele yapıldı. Rakamlar ne söylüyor? Rakamlar tabi çok farklı rakamlar var. Rum nüfusun Yunanistan'a gönderilen Hristiyan, işte Rum veya işte Karaman Türkler diyeceğimiz grubun toplamı 800 bin ile 1 milyon 200 bin arasında değişiyor. Müslüman nüfus, Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen Müslüman nüfusun sayısı da 400 bin civarında. Bu tabii çok kitlesel bir göçten bahsediyoruz. O dönem mesela Türkiye'nin nüfusu işte 12 milyon civarında. Yani 1,5 milyona yakın, işte 1 milyon üzerinde bir nüfusun gitmesi, 400 bin nüfusun gelmesi her iki devlet açısından da hesaplandığında tabii ki çok ciddi bir aşamayı oluşturuyor. Ve bu süreç, hani Lozan görüşmeleri süreci, hani düşmanlıkların bir nebze azaltıldığı bir dönem. Ama ondan sonrasında mübadeledeki yaşanan sıkıntılar, çünkü kolay şeyler değil bunlar. Arkasından patrikhane seçimlerinde işte Türkiye'nin müdahalesi, nüfus mübadelesinde gene bir takım ortaya çıkan anlaşmazlıklar, yani bunlar sürecin gergin devam etmesine yol açıyor. Ve burada hemen bir parantez açmamız gerekiyor. O da şu. Mübadele İstanbul Rumlarını ve Batı Trakya Türklerini mübadeleden muaf tutuyor. Yani Anadolu'daki Rum nüfus gönderilirken ve Karamanlılar gönderilirken İstanbul Rumlarına dokunulmuyor. Yunanistan'da da Batı Trakya Müslümanları, Türkleri kalıyor. Türkler ve Pomaklar var biliyorsun Batı Trakya bölgesinde. Bu nüfus orada kalıyor. Bunun yanında bir grup
Bunun
daha
sebebi
var.
ne olabilir? Yani bu
Bunun sebebi şöyle, iki tarafta muhtemelen bir denge oluşturmak istiyor. Yani orada bir nüfus bırakarak. İkinci kısmı, muhtemelen Türkiye şunu göze alamıyor. Rumlar sonuçta tüccar insanlar. Osmanlı döneminde mesela deniz ticaretiyle daha yoğun bir şekilde uğraşan insanlar. İstanbul ticaretine ciddi bir etkileri var. Belki de ticaretin çökeceğinden endişe ediyorlar. Bakın, mesela Yunanistan'dan gelen mübadiller Türkiye'ye tütünü yaygınlaştırmıştır. Tütün ekimini. Türkiye'den giden Rumlar da Yunanistan'da mesela zeytinciliği yaygınlaştırıyor. Önceden de var. Ama biliyorlar bu işleri ve İzmir, hani İzmir çevresini düşündüğümüzde İzmir hinterlandı geniş olan bir bölge, bir liman ve hatta istatistikler bunu gösteriyor. Mesela Türkiye'de 1926-27'de o hani yansımalar olarak baktığımızda mesela zeytin üretimi düşüyor. Çünkü mübadiller hani şey, şeyden gelenler Yunanistan'dan gelen Müslümanlar tütün ekmeği biliyorlar. Ve Yunanistan'da kademeli olarak zeytin üretimi artıyor. Bizde de tabii tütüncülük yaygınlaşıyor. Böyle tabii çok farklı etkenler var. Mübadelede muaf tutulan diğer yer ise Gökçeada ve Bolcaada halkı. Yani oradaki Rumlar hatta Lozan'ın 14. maddesinde bir tahsif yapılıyor. Geçen programımızdan sonra bir izleyicimiz de yorum olarak yazmış hani bu konuda neler yaşandı diye. Ve orada bir nevi özerk bir statü oluşturuluyor. Yani Rumların kendi yöneticilerini kendileri seçmesi. Bir kaza değil ama hani eskiden bir idari birim olarak nahiye vardı ya. Nahiye statüsünde serbest yaşamalarına imkan verecek şekilde bir statü tespit edilmiş. Kendi işte Rumca eğitim yapan okulları, dini hayatları falan. Ama tabii Türkiye tahmin edeceğimiz gibi hiçbir zaman böyle bir şeye izin vermemiş. Yani uygulama kısmı yok. Ve tabii ki Gökçeada ve Bozcaada'da kalan Rumlar da kademeli olarak o bölgeyi terk etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü Türkiye, şimdi Türk-Yunan ilişkilerinden çok farklı başlıklar var. Hani buradan mesela giriş yapabiliriz. Mesela azınlıklar. Yani çünkü Lozan azınlık statüsü vermişti Rumlara ki daha sonra biliyorsunuz vazgeçtiler. Yani medeni kanunun kabulünden sonra hani daha net bir ifadeyle vazgeçirildiler. Kimse hani gönüllü olarak böyle bir haktan vazgeçmez ama vazgeçirildiler. Mesela uygulamalara bakıldığında yani bir problem gözükmüyor ama mevzuatla mesela mevzuat diyor ki işte memur olmanın şartı Türkçe konuşmaktır. E adam Türkçe bilmiyor. İşte diyor ki mesela Türk kökenli olmaktır. Çünkü etnik kısımda Rum diye yazıyor mesela. Adam memur olmasının önüne geçiliyor. İşte şirketlerde sınırlamalar getiriliyor. Kademe kademe bu hem İstanbul'da Rumların azalmasına yol açıyor. Gökçeada ve Bozcaada'da ise Türkiye farklı bir şey yapıyor. Mesela diyor ki ben burada üretme çiftliği kuracağım diyor. Burada diyor işte bir açık tarıma ne deniyor onlara cezaevi olacak diyor. Ve mahkumları getiriyor. Şimdi mahkumların olduğu bir bölgede düşünün. Yani insanlar güvenlik endişesine düşüyorlar. İşte birkaç böyle tecavüz vakası, saldırılar falan yaşanıyor. Haliyle mevzuatta yeri olmasa da tedrici bir şekilde o bölge Rumları göç ettiriliyor. Tabii İstanbul için de hani gene biraz sonra bahsederiz. Aynı süreç benzer şekilde yaşanacak.
Yani bu iki devlet arasındaki aslında ilişki bir yandan hem mübadele gibi büyük bir olayla başlıyor. Sonra Lozan'da işte deniz barış şartları oluşuyor. Hatta yani ilerleyen dönemde işte Atatürk ile Venizelos arasında bir dostluk kurulduğunu görüyoruz işte iki devlet arasında. Fakat yani bu dostluk hep nazara verilir ama bunun arka planında da bir yanda iki devlet ulus devletleşme sürecini yaşıyor. Yani o dönemin
Evet.
Fikirsel modası bu. İşte milliyetçilik, milli mitler, işte biz kimiz, hani bizim milletimiz kimdir, biz nereden geldik işte gibi övünmeler vesaire. O dönemin modası. Entelektüel çevrelerde de moda.
Evet.
İşte devletler arasında da moda. Devlet yönetenler arasında da moda. Ve yani iki devlet arasındaki bu mitlere baktığımızda birbirine muhtaçlar bir yandan. Çünkü birbirlerinin rahmına var olan devletler gibi. Yani Osmanlı'nın bu Yunanistan'da bu kadar Osmanlı sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nin de yani Yunanistan'da bu kadar içli dışlı olması yani benzer şekilde kaybedilen Balkan toprakları var işte Bulgaristan, Romanya gibi yani oralarla bu kadar bir hani ilişki bu şekilde şiddetli bir ilişki yaşamaması ama Yunanistan'ın burada çok belirleyici bir unsur olmasının sebebini ve daha sonra bu bizi işte 1955'e getirecek 6-7 Eylül olaylarına ve Kıbrıs meselesine. İsterseniz oraya doğru yolculuk edelim.
Burada bu tür ilişkilerde herhalde iki yönden ele almak lazım. Bir devletler, bir de insanlar. Yani insanlar olarak baktığımızda yani biz hepimiz Osmanlı Devleti bünyesinde yüzyıllarca yaşamış insanlarız. Yani buna Yunanlılar, Bulgarlar, Sırplar, efendim Boşnaklar, Arnavutlar, efendim Suriye ve diğer bölgeler Arapları, Ermeniler bütün bu ahali dahil. Şimdi biz insanlar olarak hani devletlerin politikasını biraz sonra ele alalım. Zaman zaman bunu unutuyoruz. Yani devletlerin politikasının şiddeti, sözün iyi ayarlanamaması, tabii karşılıklı diyelim gösteriler, kendine göre haklı da olabilir. Menfaat çatışmaları insanları da etkiliyor. Halbuki baktığımızda yani mesela Avrupa'da değerlendirdiğimizde, diğer yerlerde de baktığımızda hemen hemen aynı ortak paydalarımızın olduğunu görüyoruz. Yemek kültürümüz aynı. Efendim müziklerimiz hani işte az önce efendim dinlettik. Hani Karaman efendim Türklerinin bir müziği ama diğer taraftan Yunan müziğine baktığınızda bizim Türk sanat müziği diye bildiğimiz hatta birçok yerde Anadolu'da bir sürü oyun yani halk oyunlarının benzer olduğunu görüyoruz. Hayat tarzlarının aynı olduğunu görüyoruz. Hatta mesela o görüntülerde vardı. Kıyafetlerine bakıyorsunuz Anadolu insanının kıyafeti olduğunu görüyoruz. Bu sadece orası için geçerli değil. Yani dolayısıyla bir ortak paydamız var. Ve ben ilk defa Yunanistan'a 2012'de Girit'e gittim. Girit Adası'na gittim. Tabii bir ön yargıyla gidiyorsunuz. Yani çünkü 1974 Barış Harekatı yapılırken ben 8 yaşındaydım. Hani o dönemde bizim bir numaralı düşmanımız Yunanistan'dı. Sonra işte Ermeniler falan ortaya çıktı ama o dönem Yunanistan'dı yani. Bir ön yargıyla gittim ama en ufak bir sıkıntı yaşamadım. Ve şöyle birçok şeyin ortak payda olduğunu gördüm. Yani yemek kültürü, efendim o hani bizim muhabbet etmeyi seven insan kültürü, eğlence kültürü. Hatta Girit'ten işte limana dönerken bir taksiyle bir Yunan taksi şunu söyledi. Biz dedi sizi hep düşman biliyorduk. Ama dedi bakın biz bir dört kişi falan binmiştik herhalde taksiye. Siz de dört Türksünüz, ben tek Yunan'ım. Sizden hiçbir endişem yok dedi. Dedik, bizde de öyle. Şimdi demek ki insanların arasında ortak paydalar çok fazla. Hani tartışıyoruz ya efendim baklava kime ait? Baklava hepimize ait. Yani köftesinden böreğine mesela şeyde Girit'te şimdi kahve getiriyorlar. İşte Grek kafe diyor. Halbuki o bizim Türk kahvesi. Ama Türk kahvesi olsa ne olur? Yunan aynı kahveden bahsediyoruz. Çünkü biz aynı dünyada yaşadık. Şimdi şuraya geleceğim. Devletlere gelindiğinde ise şunu da anlatayım. Girit'te bir akşam bir müzik programına davet ettiler kongre sırasında. Uluslararası bir kongreye gitmiştim Girit'te. Tabii gittik. Müzik başladı. Tamamen bizim Türk sanat müziği. Ama herkes böyle birbirine bakıyor. Yani bayağı bir hani 50-60 Türk katılımcı vardı. Böyle hayretler içerisinde onu dinledik. Yani çünkü bizim geçmişe dönük birikimimiz aynı kökenden geliyor. Şimdi devletlere baktığımızda ise tabii devletler özellikle Osmanlı Devleti'nin hani Yunan genişlemesini hazmedemediği çok net. Tabii hani kendi içinden ortaya çıkmış bir topluluk ve bakın Osmanlı Devleti'nde Rumlar hani Müslüman nüfus tabii ki milleti hakime tabii diğer grupla da milleti mahkûme deniyor. Osmanlı literatüründe böyledir. O milleti mahkûmenin birinci sırasında en imtiyazlı grup olarak yer alanlar Rumlardı. Hatta bir Yunan yazarın kitabı var. Osmanlı'yı anlattığı kitabın adı Türk Rum İmparatorluğu. Türk Yunan İmparatorluğu. Yani gerçekten bu derece imtiyazlı bir gruptan bahsediyoruz. Ama tabii genişleme siyasetiyle beraber Osmanlı aleyhine olan gelişmeler Osmanlı'da ciddi bir antipati ortaya çıkarıyor. Ve tabii şiddet olayları yaşanıyor. Karşılıklı bir takım hadiseler var. Ve bir de hep Osmanlı şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Yunanlılar Avrupa'nın hani bizim Türkçedeki ifadeyle şımarık çocuğu. Yani bir şekilde Avrupa sahip çıkıyor. Mesela Yunanlıların bağımsızlığında 1827'de Navarin limanında Osmanlı'ya yardıma gelen Mısır donanmasının yakılması. Ondan sonra 1897'de Abdülhamit döneminde biliyorsunuz müthiş bir Osmanlı-Yunan savaşında başarı var. Osmanlı kuvvetleri başarılı oluyor. Gaziantep Paşa birlikleri Göneke'de Yunan kuvvetlerini mağlup ediyor. Ama başarı siyasi başarı yok. Aksine toprak kaybı var. Zafere rağmen toprak kaybı var. Şimdi dolayısıyla böyle bir antipati var. Hele işgale bunun bir de işgal Anadolu işgaliyle sonuçlanması elbette bu antipatiyi arttırıyor. İşte bunun peşinden 30'lu yıllarda bir dostluk gösterisi var. İki taraf gerçekten yakınlaşıyor. Çünkü Alman yayılmacılığı söz konusu, İtalyan yayılmacılığı söz konusu. Ve bu süreç Balkan Antantı'nın kurulmasıyla sonuçlanıyor. Karşılıklı ziyaretler var. Deniz Erasun İstanbul'a gelmesi, Atatürk'ü ziyareti bu yaşanıyor. Ama İkinci Dünya Savaşı yıllarında ilişkiler kopuyor. Ve Yunan tarafı şunu, Türk tarafını şöyle tenkit ediyor. Siz diyor, ikili anlaşmalara ve Balkan Antantı'na sadık kalmadınız. Yani biz işgale uğradık. Efendim önce İtalyanlar sonra Almanlar işgal ettiler. Balkan Antantı'nın bir maddesi gerçekten böyle bir yardımlaşma öngörüyordu. İşte ikili anlaşmalarda yine buna benzer hükümler var. Ama tabii Türkiye'nin gücü, Türkiye zaten şunu söylüyor. Ben diyor silah olarak, ordu olarak savaşa girecek durumda değilim. Ve gerçekten de hani İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin politikası böyle bir politika. Yani tamamen idareyi maslahatçılık ve bu şekilde savaştan kurtarma politikası ve doğru bir politika. Tabii Yunanistan'ın bu şekilde tenkitleri var. Ve işte bunun sonrasında 1947'de Yunanistan 12 adayı alıyor. Ege adaları zaten işgale uğramıştı. Balkan Harbi'nde Lozan'da efendim Yunanistan'a bırakılmıştı. 12 adalar İtalya'nın elindeydi. 1947'de de İtalya'nın elindeki 12 ada, İtalya mağlup devlet olduğu için Yunanistan'a bırakılıyor. Türkiye'ye verilebilir miydi? Hani olması mümkün müydü? Hani İkinci Dünya Savaşı yıllarında biliyorsunuz Almanların böyle bir şeyi var. Von Papen, o zamanki Ankara Büyükelçisi, çok aktif birisidir. Ankara'da görev yapan Alman Büyükelçisi ve tekliflerde bulunuyor. Mesela sadece 12 adayı değil, Kafkaslarla ilgili teklifler de var. Ama bunu almanın şartı Türkiye'nin aktif olması savaşta. Ama Türkiye zaten savaşa girecek durumda değil. Girme gibi bir niyeti yok. Yani burada artık sonuç olarak da savaşa girmediysen, efendim onun nimetlerinden de yararlanma şansın tabii ki yok. Ve Türkiye biliyorsunuz konferansa da davet edilmemiştir. Ve 1947'deki efendim anlaşmayla 12 adada elden çıkıyor. Burada Meis adası meselesi, bu şeylerden bir tanesi, konulardan bir tanesi. O da Balkan Harbi'nde kaybedilmese de Birinci Dünya Savaşı'nda Fransız işgaline uğramış. Efendim daha sonra İtalyanlara bırakılmış. O da gene İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanlıların eline geçmiş. Şimdi dolayısıyla Ege kaynaklı tabii adaların Yunanların elinde olması, ki tabii ki Türkiye'ye çok yakın adalar. Efendim ciddi Türkiye açısından güvenlik problemleri var. Bu daha sonraki gelişmeleri, daha sonraki problemlerin kaynağını oluşturuyor. Ama burada asıl Türk-Yunan gerginliğini başlatan 1950'li yıllarda elbette Kıbrıs meselesi.
Kıbrıs meselesini biraz konuşmuştuk 6-7 Eylül bahsinde, ama hani oraya eklemek istediğiniz bir şey varsa isterseniz orayla bitirelim bugünkü programı. Hani Kıbrıs meselesinde çünkü daha sonra yani oraları konuşmadık, ama işte 74'te Kıbrıs'ın Barış Harekatı'na giden bir süreç var.
Evet.
Yani sonrasında tabii Türk-Yunan gerilimi dinmiyor. Yani işte yakınlarda 90'lı yıllarda Kardak krizine belki hatırlar insanlar, televizyonlarda günlerde canlı yayınlanan bir krizdi neredeyse. İsterseniz o Kıbrıs meselesiyle biraz toparlayalım, yani ne oldu, nereye gitti?
Şöyle mesafe alalım. Kıbrıs meselesi tabii hani 6 Eylül 7 Eylül bahsinde bunu konuştuk. Sonuçta bir garantörlü sistemle Londra Antlaşması ile Kıbrıs Devleti kuruldu. Ve daha sonraki süreçte Türkiye işte 64 krizi yaşanıyor. Yani ciddi bir gerginlik, işte EOKA'nın efendim Kıbrıs'taki faaliyetleri ve 67'de Türkiye bir çıkartma harekatı yapmaya karar veriyor. Devrim Başbakanı Süleyman Demirel. Fakat enteresan, tabii Türk siyasetinde askerin rolünü göstermesi bakımından önemli bir hadise. Genelkurmay diyor ki bizim böyle bir hazırlığımız yok diyor. Yani 50 yıllardan itibaren Kıbrıs'ın gündemde olmasına rağmen 64'te yine ciddi bir gerginlik, Johnson mektubu İsmet Paşa'ya, yine ayrı zamanlarda kaleme almıştım onu da. Buna rağmen Genelkurmay'ın cevabı bu ve ikinci cevap da şu: zaten diyorlar bizim çıkarma gemimiz de yok. Yani Kıbrıs'a çıkacak ve biliyorsun harekat erteleniyor. Ve 74 harekatı gerçekleşiyor. Daha sonraki süreçte tabii yine burada şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz Yavuz Bey. Türkiye ve Yunanistan istikrarlı devlet değiller. Yani Türkiye efendim 27 Mayıs darbesini yaşamış, 71 muhtırasını yaşamış, 80 darbesini yaşamış. Şimdi Yunanistan'a bakıyoruz. Yunanistan efendim kral geliyor, işte devriliyor, daha sonra albaylar cuntası geliyor, ki biliyorsunuz albaylar cuntası da 1974'te devrildi. Şimdi bu tür rejimler ayakta kalmak için siyaset üretiyorlar. Yani haklılık payları da var kendine göre. Tabii ki Kıbrıs Türkiye açısından çok önemli. Yunanistan açısından da önemli. Ama onların bekaları bir ölçüde buna bağlı. Tabii burada işte dış faktörlerin önemli bir payı var. Mesela Kıbrıs'ta Kıbrıs Cumhurbaşkanı olan Makaryos bağlantısızlar hareketine dahil oluyor. Yani o dönemin işte daha böyle sosyalist görünümü devletlerin yer aldığı, Sovyetlere daha yakın devletlerin yer aldığı, Yugoslavya, Hindistan rejimlerinin başını çektiği bu blokta yer alıyor. Şimdi bu Amerika için ciddi bir endişe. Yani 74 harekatı yapılırken Amerika niye engellemedi sorusunun cevabı aslında burada yatıyor. Çünkü Bağlantısız Hareketi ve Rusya'ya yakın olan, Sovyetlere yakın olan Makaryov yönetimden uzaklaştırılmış oldu. Ve sonrasında Türkiye bu şekilde Kıbrıs'ta böyle bir sürece giriyor. Fakat yine bakın burada önemli noktalardan bir tanesi gerginlik kaynaklanan birkaç böyle başkaldı toplarsak mesela bir Heybeliada Ruhban Okulu meselesi. Yani Türkiye'deki Rumların Patrikhane'ye işte ne diyelim kiliselerin din adamı yetiştirmesi imkanları ellerinden alınıyor. Ve ne zaman kapatılmış Heybeliada Rum Okulu? Tarih Ağustos 1971. 12 Mart muhtırası olmuş, yani darbesi olmuş diyelim açıkça. Ara rejim hükümetleri kurulmuş. Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Bütün özel üniversiteleri kapatıyor. Üst okulları ve Heybeliada'yı buna dahil ederek kapatıyor. Ve bakın bugüne kadar çözülemeyen bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Ve Kıbrıs meselesinde iki tarafın tavrı tabii böyle sürünceme de kalması yönünde. İşte burada Yunanistan biliyorsunuz Kıbrıs Harekatı'ndan sonra NATO'nun askeri kanadından çekildi. Fakat Yunanistan adım adım tabii siyasetçilerin bir basireti olarak görmek lazım. Şöyle bir politika geliştiriyor. Diyor ki Yunanistan Avrupa'ya aittir. Ve bu siyasetin sonucunda Yunanistan Avrupa Ekonomik Topluluğuna girdi. Yani bugünkü AB'ye girdi. İkinci kademe ne dedim? Asker siyaseti çok etkili Türkiye siyasetinde ve 1980 darbesinden sonra Evren Paşa biliyorsunuz o dönemin NATO kuvvetleri Genel Sekreteri Rogers Amerikalı komutan onunla bir görüşme yapıyorlar. Ve tabii süper bir imkan var Türkiye'nin elinde. Yani belli tavizler alabilir. Yunanistan'ın askeri kanadına dönmesine izin vermesi için ki veto yetkisi var Türkiye'de. Rogers şeye Evren Paşa'ya asker sözü veriyor. Diyor ki merak etmeyin ben sizin isteklerinize yardımcı olacağım. Ve bunun sonucunda Yunanistan, Türkiye hiçbir taviz koparmadan NATO'nun askeri kanadına geri dönüyor. Şimdi birinci aşama AET'ye üye oldu Yunanistan. NATO'ya geri döndü. Üçüncü önemli aşama Kıbrıs Avrupa Birliği'ne girdi. Rum kesimi Avrupa Birliği'ne girmiş oldu. Şimdi Türkiye ile Yunanistan'ı mukayese ettiğimiz hani günümüzdeki olayları anlama açısından Yunanistan NATO üyesi, Türkiye'de NATO üyesi. İki, Yunanistan Avrupa Birliği'nin bir parçası ve Kıbrıs Avrupa Birliği'nin bir parçası. Yani sizin geliştirdiğiniz her siyasetin karşısında sadece Yunanistan yok. Yunanistan işte efendim 12 milyon nüfuslu, şu kadar uçağı var, bu kadar gemisi var. Efendim ekonomisi böyle sadece bu değil. Yani karşınızda NATO var elbette, Avrupa Birliği var. Ve burada hani gerginliklerin veya bu gelişmelerin temeline baktığımızda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. AKP dönemini değerlendirelim mi kısaca? Onunla istersen bitirelim.
Olur tabii.
Veya sizin soracağınız başka bir şey varsa oradan da devam edebiliriz.
Yani hani oraya girebiliriz yani AK Parti dönemiyle
Tamam.
kapatmış oluruz
Onunla
hızlıca.
kapatmış olalım. Şimdi AKP'nin hani Türkiye'de estirdiği bir rüzgar vardı iktidara geldiğinde. Efendim sıfır sorun. Komşularda sıfır sorun. Dış politikada işte prensipler. Hatırlayın. Efendim işte İsrail-Filistin görüşmelerinde Türkiye'nin arabuluculuğu. Suriye-İsrail meselelerinde Türkiye'nin arabuluculuğu. Suriye'yle yakınlaşma. Mesela Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti o dönemde ve Yunan kamuoyunda farklı bir bakış var Türkiye'ye karşı. Türkiye barışçı, Türkiye efendim dış politikada aktif ama kendine göre mantıklı siyaseti olan bir devlet ve genel yaklaşım bu. Burada tabii bu konuyu hazırlanırken bir literatür taraması yaptım. Bilmiyorum hani katılır mısınız? Bir kırılma noktası var AKP'nin bu siyasetinde. Şimdi ilk dönemde Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen bir Türkiye bunun için reformları hızlı bir şekilde yaptı. Müzakere süreci açıldı ve bakın biliyorsunuz müzakere sürecinin açılmasında veto edecek iki devlet var. Kıbrıs Rum kesim ve Yunanistan. İkisi veto etmedi. Aksine destek verdi Yunanistan. Ama kırılma noktası 2010 ve 2011 yılları. Yani benim tespitim, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Siz de tabii kanaatinizi belirtebilirsiniz. Muhtemelen referandumda 158'lik oy oranı, arkasından 2011 seçim zaferi. Çünkü 2007 daha tam böyle şey değil. Yani rejim dönüştürme gücü yoktu AKP'nin. Orada yaklaşımlar değişiyor. İşte Mavi Marmara hadiseleri, arkasından işte Şam'da cuma namazı kılma söylemleri ve böyle bir politika, tabii mesela burada hani şunu da konuşmamız lazım. Mesela genelde bu politikanın temelinde Davutoğlu'nun olduğunu düşündük. Mesela Davutoğlu'nun işte yazmış olduğu kitap, hani bir rehber mahiyetine, Türk dış politikasına stratejik derinlik. Okudunuz mu o kitabı?
Yok, okumadım.
Evet. Ben derslerde inceletmiştim yüksek lisans doktora derslerinde. Yani bir baktım şöyle, ama genel ben de bitirmedim kitabı. Romantik bir kitap. Hayalci bir kitap. Yani Osmanlı'yı geri getirme hayaliyle her tarafa müdahale etmeye çalışan bir kitap. Şimdi, ama şimdi Davutoğlu Türk siyasetinde diyor, yani dış politikası şu anda yok. Ama aynı politika devam ediyor. Enteresan bir şey. Yani seçim zaferleri sonrası söylemlere bakıyoruz. Selamlar işte Bosna'ya, Kosova'ya, efendim neyse Gümrücüne'ye, Beyrut'a. Şimdi yani bu siyasetin bir sonu yok. Ve
aslında
burada
ben hani farklı bir yorum olsun diye bir şeyler söylemek istiyorum. Yani işin bir 2011 öncesi var. Yani işte Kıbrıs referandumu yapılması, Kıbrıs Rum kesiminin buna karşı çıkması, hani Kıbrıs'ın birleştirilmesi meselesine. 2007-2008 civarında işte Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin girme ihtimaline karşı işte Merkel'le Sarkozy'nin biraz defans yapmış olması vesaire. Yani buradan gelen de bir durum var ve benim anladığım Erdoğan şunu gördü. Batı karşıtlığı Batı ile iyi ilişkilerden daha çok oy getiren bir şey Türkiye'de. Yani çünkü madem dış politikada böyle bir adım atamayacağız, madem dış politikada Avrupa Birliği'ne girmemizi istemiyorlar, iç politikada bunu kullanalım. Batı bizi istemiyor deyip Batı üzerinden, Batı karşıtı üzerinden bir oy devşirmek daha makul geldi diye düşünüyorum ben Erdoğan için. Ama bahsettiğiniz şey doğru. Yani Davutoğlu'nun, yani Davutoğlu tabii dış politikada yok ama Davutoğlu'nun o stratejik derinlikte bahsetti. Yani kitabı okumadım, kitabın üzerine okuduklarımdan bahsediyorum. Yani orada bahsettiği o işte Osmanlı'nın bir dönem hinterlanda olan, etkisi altında olan yerlerde ya da işte şu anda Türklerin yaşadığı, Türkçe konuşanların az çok olduğu ya da bir dönem Osmanlı mirasını paylaştığımız topluluklarla iletişim aslında Türkiye'de askeriyede çok yaygın bir doktrin aynı zamanda. Yani Türk askerinde de benzer bir işte günü gelince biz buralarda aktif olalım düşüncesi var. Bunu nereden biliyoruz? İşte Mavi Vatan hikayesi aslında askerlerin de desteklediği bir hikaye mesela bugün yaşadığımızda. Ya da işte ordu içerisinde Suriye'ye girmeyi isteyen bir kanat da var sonuçta. Hani başlangıçta defans yaptığı ordunun hep söyleniyordu ama işte Suriye'ye girmekten memnun olan, işte Kuzey Suriye'de bir hat oluşturup buraları bir anlamda hani fetih anlayışıyla ya da farklı anlayışlarla elde tutmaktan hoşlanan, işte savaşmaktan hoş. Çünkü asker dediğimiz şey biraz da savaşmaktan hoşlanır. Yani asker sürekli balolarda poz veren bir asker var gibi düşünüyorduk ama askerin içerisinde de bu tip doktrinler geliştiren, işte Yunanistan'da savaşalım, Ermenistan'da savaşalım, işte şuraya girelim, buradan çıkalım diyen, çünkü eskiden de paşalar hep çıkardı böyle hani tabiri caizse abuk abuk laflar ederlerdi. Yani işte bizi bırakın biz hemen şuraya girelim şeklinde. Çünkü öyle bir kanat da var ya askeri içerisinde. Yani Demirel'e bizim öyle hazırlığımız yok diyen de var. Ama öte taraftan hadi biz bize müsaade edin yarın akşam Atina'da kahvaltı aman akşam yemeği yiyelim diyen paşalar da var. Şu an biraz onlar ağırlık kazanmış gibi gözüküyor. Ve Erdoğan da burada şunu görüyor. Yani bu strateji daha çok oy getiriyor. Çünkü daha milliyetçi, işte gaz veriyor topluma vesaire. Biraz olayların böyle döndüğünü düşünüyorum. Hani tabiri caizse, yani benim şahsi yorumum bu en azından.
İşte ama şöyle, hani politika o kadar değişken ki Şam'da cuma namazı
Evet.
kılacaktık. Şimdi nerede kılacağımız belli değil. Selanik'te mi kılacağız? Sofya'ya mı gideceğiz? Üsküp'te mi olacağız? Yani bunlar net değil. Bir de şöyle bir şey gördüm. Mesela şu anda muhtemelen Türkiye'de bir anket yapılsa, nedense artık bu tür anketler çok da yapılmıyor, göremiyorum. Bir numara düşman mesela Türkiye'de şu anda muhtemelen Yunanlılardır. Yani bir anda hani düşmanlar değişiyor. Sen de diyorum 2011 yılına ait bir anket okudum. BBC yapmış anketi. Bir numaralı düşman olarak 2011 yılında Türkiye insanının gördüğü toplum, tahmin edin, İsrail. İkinci sırada İran. Bakın sıralama
Mavi
böyle gidiyor.
var mı?
Tabii hani şeye göre konjonktürel şeyler. Şimdi peki 2000 o gördüğüm ankette en çok takdir edilen toplum, beğenilen toplum veya devlet diyelim millet hangisi derseniz Almanlar. Bugün Almanya bizi kıskanıyor söylemine geldik bakın. Yani hakikaten çok hızlı değişen bir şey. Ama bu tür şeylerin belki bugün de yapılıp hani karşılığını görmemiz lazım. Şununla bitirelim. Hani bu tür siyasetler tabii ki Türkiye'nin karasuları meselesinde Lozan'da belirlenen bir 3 mil meselesi var. Daha sonra denizli koku anlaşmaları bunu 6 mile çıkarıyor. Sonrasında işte efendim karşılıklı şeylerle 12 mile kadar çıkarılabileceğine dair bir şey var. Türkiye gerçekten Yunanistan'ın bu tezine evet diyemez. Yani 12 mile evet dediğiniz anda şöyle bir problem var. İstanbul'dan kalkan bir gemi İzmir'e gitmek için Yunan sularından geçmek zorunda. Yani bu gerçekten bir problem. Ama bunların bir iç siyaset malzemesine dönüşmesi, tabii Yunanistan eski dönemlerde bunu yapardı ama şu anda Yunanistan bir Avrupa Birliği üyesi, daha böyle şey gözüküyor, daha temkinli gözüküyor bu konularda. Ama Türkiye'de dış politika tamamen bir iç siyasete dönüşmüş durumda. Ve ikinci olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye güç olarak bakıldığında tabii ki Yunan nüfus olarak çok hani birkaç katı, efendim ekonomik kaynaklar itibariyle bakıldığında öyle. Tabii ordu, donanma bunlar değişebilir. Onda çok kesin şeyler söylememek lazım. Çünkü bir Averof zırhlısı örneği var. Hani sayı olarak üstün olabilirsiniz. Şu anda mesela Yunanistan yeni efendim planlar yapıyor yeni silahlar almak için. Mesela dengeler değişebilir. Fakat şu var. Türk ordusu 15 Temmuz'dan sonra çok ciddi bir darbe yedi. Yani ciddi tasfiyeler yapıldı. Yani şunu diyebilirsiniz, hiç etkilenmedik. Ya böyle bir realite yok. Hani çok basit bir örnek verirsek, geçen haftaydı zannediyorum. Kayseri'de işte bir eski milletvekilinin herhalde çocuğu korona oluyor. Kayseri Tıp Fakültesi'nde tedavi edecek imkan yok, Ankara'ya getiriyorlar. Niye? Tasfiyelerden dolayı. Yani şimdi basit, hani basit değil tabii de, sağlık çok önemli. Bir hastaneyi, bir sağlık sektörünü etkileyen böyle bir tasfiyenin orduyu etkilememesi düşünülebilir mi? Ve şunla hani noktalayayım. Bakın askerlik bir tecrübe işi. Ve Türkiye'nin hani yaptığı en son savaş 74 harekatı. Sonradan hani kısmi görevlendirmeler var ama hep arka planda olan şeyler bunlar. Ve 74 harekatında sadece bir efendim Kıbrıs Rum kesiminde EOK ile savaşıyorsunuz. Ve onda bile yanlışlıkla Kocatepe zırhlısını batırıyorsunuz. Ve hani hatıralardan görüyoruz. Amerika uyarıyor, diyor ki o diyor sizin kendi geminiz diyor. Ve Türk savaş uçakları Kocatepe'yi batırıyor. Şimdi mesela şu anda birkaç seneden beri 15 Temmuz sonrasında çeşitli yerlerde vakalar yaşanıyor. İşte komutan şehit oldu, asker. Bilemiyoruz bunların mesela detayını. Ve bakın şununla bağlayayım. Balkan Harbi'nde mağlubiyetin en temel sebeplerinden birisi ordudaki komuta kademesiyle efendim askerle oynamalardır. Yani Tahsin Paşa Selanik'in kumandanı niye teslim oldu? Yani adam mesela sabretse, Tahsin Paşa, onu ayrı bir program yapalım arzu ederseniz konuşalım. Sabretse bakın Yunanlılar kuşatmış Selanik'i. Bulgar ordusu geliyor. Çünkü Bulgarlar da Selanik'i almak istiyor. Biraz dayansa, 2-3 gün sabretse Bulgar ve Yunan ordusu birbirine girecek. İki müttefik savaşacak. Ordu, Osmanlı ordusu kurtulacak. Ama ne Tahsin Paşa o kıvamda bir adam, ne de ordu direnecek durumda. Mesela Tahsin Paşa en son jandarma komutanlığı yapmış ve Selanik'e gönderilirken diyor ki, ben diyor bu görevi kaldıracak birisi değilim diyor. Ve tabi adam biliyorsunuz daha sonra işte ihanetle suçlandı, Türkiye'ye dönmedi. Mezarı falan Yunanistan'dadır. Ama sonuçta hakikaten o kıvamda bir adam değil. Onun için Türkiye'nin gerçekçi politikalara ihtiyacı var. Ve verdiğim örneklerde bakın, Yunanistan daha demokratik bir ülkeye dönüşüp Avrupa Birliği'ne doğru rotasını çizerken, Türkiye tam bir tek adam rejimine dönüştü. Yani aradaki farklılık burada. Ve hani 71'i hatırlayalım, işte Heybeliada vakası. 27 Mayıs'tan sonraki tutumlar. 80 darbesinden sonra işte Evren Paşa'nın hareketleri. Ve dün bir açıklama vardı. Herhalde Türk dış politikasının temel niteliğini, şu andaki niteliğini ortaya koyuyor. İbrahim Kalın diyor ki, Cumhurbaşkanımız şu anda diplomasi sürecini uygun gördü. Yani tek bir adam, tek bir kişi ne olursa olsun her şeyi belirliyorsa, yani bütün hani Türkiye geçmişi olan, birikimi olan bir devlet, öyle görüyoruz, öyle biliyoruz. Yani hakikaten çok yapacak bir şey yok. Ve yani hayalden hayale çeşitli böyle ne diyelim tam böyle travma yaşayacak şekilde politikalar bundan sonra devam edecektir diye düşünüyorum.
Evet, günümüze de gelerek bitirmiş olduk. Yani koskoca bir 100-150 yılı bir programda bir şekilde anlatmış olduk. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık hocam. TR724 izleyicilerine de teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için önümüzdeki hafta yine tarih sohbetlerinde buluşmak üzere. Herkese iyi günler.